altın olukla yürüyür. Ahmet Taş getiren ve Selahattin Koca Aslan sizlerle.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Ahmet Taş getiren Bey'le beraber Altınoluk'la Yürüyüş programına hoş geldiniz. Altınoluk Dergisi Yazı İşleri Müdürü Ahmet Taş getiren Bey'le birlikte bu programda Altınoluk Dergimizle beraber bir yolculuğa çıkıyoruz. Her ayın ilk haftası o ayın Altınoluk Dergisi'ni önümüze alıyor. Derginin o ayki konularından özellikle o ay kapağına taşımış olduğu mevzudan yola çıkarak Altınoluk dünyasında bir yolculuk yapıyoruz. Bugün 1986 yılının Aralık ayına Altınoluk evet. Dergisi'nin 10. sayısına şöyle bir geri dönüş yapalım. Ahmet Bey hoş geldiniz tekrardan.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Sağ olun. Efendim önümde Aralık 1986 Altınoluk Dergisi'nin 10. sayısı var. Müslüman kalabilmek için kapağıyla çıkmış. Ve öyle günler gelecek ki Müslüman kalmak elde kor tutmak gibi olacaktır hadisini derginin kapağına taşımışsınız.
Evet.
Bugün halen daha çok güncel, çok taze, çok diri bir konu. 28 evet. yıl önce yine gündeminizdeymiş.
Evet. Evet, işte 28 yıl önce hep diyoruz ya Müslüman, İslam, Müslüman ilişkisi, İslam, insan ilişkisi, İslam, toplum ilişkisi. Bunu gözlemeye çalıştı Altınoluk ve onun içinden İslam'la araya girmiş açı farkları varsa, İslam'la ilişkimizin hangi nitelikte yürüdüğüne dair tespitlerde bulundu. Onu kapak gündemi haline getirdi. Buraya aldığımız ifade Müslüman kalabilmek için. Şimdi bir insan İslam dairesine girdikten sonra ikinci hassasiyeti başlıyor. O Müslümanlığını en güzel biçimde yaşamak, ifa etmek ve onun yara almasına imkan vermemek. Yani Müslümanlığının yara almasına imkan vermemek.
Yani iş Müslüman olmakla bitmiyor.
Bitmiyor. Müslüman yani gerçekten aslında farklı merhaleler de var. Yani şöyle bir şey, insan İslam dairesine girer.
Evet.
Bir kelime-i şehadet getirir ve İslam dairesine girer. Ancak imanın kalbin derinliklerine nüfuz etmesi bir gayret, bir çaba, bir çalışma neticesidir. Yani emek vereceksiniz Müslümanlığınıza, amentünüze emek vereceksiniz. Kelime-i şehadetinize emek vereceksiniz. Ve artık kalbiniz İslam'la yoğrulmuş olacak. Bu insandan beklenen bu. Bir programda Hucurat Suresi 14. ayete işaret etmiştim hatırlarsınız. Orada yani bir grup insan geliyor peygamberimize ve biz iman ettik diyorlar. Allah Teala peygamberimize buyuruyor ki onlara söyle iman etmediniz de ancak İslam dairesine girdik desinler. Niye? Çünkü iman henüz kalplerine nüfuz etmedi onların. Yani oradan yola çıkarak diyoruz ki bir dairenin içine girilir ama ondan sonra yeni bir yolculuk başlar. İmanın kalplere nüfuz etmesi yolculuğu başlar. Bu pozitif bir çabadır. Yani
ve hiç bitmeyen bir
bitmeyecek
çaba,
bir çabadır. Nereye kadar? Son nefesi verinceye kadar. nasıl olacak, o da son nefesi Müslüman olarak vermek gerekiyor. Ya Kur'an'da ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruluyor. Hatta o ayet vela temutünne diye başlar. Yani sakın ölmeyin demek o. Asla ölmeyin. Ölecekseniz, ki ölmemek mümkün değil, İlla ve entüm müslümun, ancak Müslümanlar olarak can verin. Müslümanlar olarak can verin. Şimdi bu Allah Teala'nın insandan, Müslümandan beklediği bir şey. Onun için son nefes, ya son nefesi Müslüman olarak vermek her Müslümanın temel hassasiyet noktasıdır. Eğer son nefesi Müslüman olarak verme hassasiyetiniz varsa, bu her nefesi Müslüman olarak alıp vermeyi gerektiriyor. Çünkü hangi nefesinizin son nefes olduğunu bilmiyorsunuz. Bilmiyoruz.
Meçhul.
Bilmiyoruz. Yani her an dikkatli olmak. Bu buradaki yazımızda da var o. İnsan ölüme masiyet içinde, yani günah içerisinde yakalanmamalı. İnancında bir problem varken yakalanmamalı. Allah'ın yasak ettiği şeyleri yaparken yakalanmamalı. Ölüme mümin olarak yakalanmak lazım. Hangi zamanda geleceği bilinmeyen ölüme, onun için her anımızı mümin olarak yaşayarak yakalanmak lazım. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin duasıdır. Birçok peygambere izafeten Kur'an-ı Kerim'de geliyor. Ya Rabbi, bizim canımızı mümin olarak al diye. Buradan neyi anlıyoruz biz? Peygamberler bile böyle dua ettiğine göre bizim hem gayret içinde hem dua içinde olmamız gerekiyor. Gayret içinde, yani Rabbimizin hoşnut olacağı bir hayatı yaşama hassasiyeti içinde olmamız lazım. Ve bunun için, Allah Teala'nın bunu kolaylaştırması için ve son nefesimizin mümin olarak verilebilmesi için bize yardımını, rahmetini, merhametini lütfetmesini de dilememiz lazım.
Ki çok daha diri bir hayat yaşayabilelim.
Şimdi tabii buradaki başlık Müslüman kalabilmek için, burada bir zorluk olduğunu biz anlıyoruz değil mi? Yani güç yetirebilme. Evet. Böyle bir zorlukla karşı karşıyayız. Yani Müslüman kalmak böyle hemen kolaycacık yapılabilecek bir şey değil anlamına geliyor. Belki burada iki şeyi birbirinden ayırmak söz konusu olabilir. Nedir iki şey? İslam'ın yaşanmasını, Müslüman kalmayı kolaylaştıracak bir zemin, sosyal zemin, bir toplumsal zemin, bir dünya ortamı. Öyle bir dünya ortamı, diyelim ki peygamberimizin etrafındasınız değil mi? Yani orada ya İslam'ın bir hakkın yaşandığı ortamlardasınız. Yani mesela Mekke'ye, Medine'ye bu mevsimlerde, yani gittiğinizde, her mevsimde gittiğinizde orada daha kendinizi güvende hissedersiniz. Müslümanlığınız itibariyle güvende hissedersiniz. İslam'ın toplumsal hayatı biçimlendirdiği ortamlarda da, ki millet olarak biz bunu asırlarca yaşamışız, o ortamlarda da İslam'ın yaşanması kolaylaşır. Dolayısıyla yani Müslüman kalabilmek böyle çok büyük cehd gerektirmeyebilir. Ama bir de sosyal hayatın, İslam'ın ölçüleri dikkate alınmadan düzenlendiği, mesela dünyevileşmenin çok yoğun olarak yaşandığı, hakim sistem haline geldiği toplumsal hayatın İslam dikkate alınmadan biçimlendirildiği ortamlarda sizin kişiliğiniz bir anlamda kuşatma altındadır ve didiklenirsiniz. Kişilik olarak talan edilirsiniz adeta. Gözleriniz, kulaklarınız, elleriniz, ayaklarınız, kalbiniz, dimağınız talan edilir. Düşünce sisteminize böyle bir kuşatma yaşatılır. Benim bunu benzettiğim bir şey vardır. Böyle bir Kuşlar diye bir film var. Bir korku filmi.
Evet.
Böyle bir adada bir ev var. Kuşlar o evde bulunan işte bir kişiye saldırıyorlar böyle. İşte o çocuğun ailesi var, annesi falan var. Onlar evlerin işte pencerelerini tahtalarla kapatıyorlar ama kuşlar öyle vahşi ki böyle gagalarını vurduğunda o tahtayı delebiliyor. Şimdi böyle bir kuşatma ortamında yani şeytan ve askerleri diyelim ki şeytan ve kullandığı araçlar vahşi kuşlar gibi kişinin hayatına saldırabiliyorlar. İşte o ortamda Müslüman kalabilmek. Şimdi buradaki hadis-i şerif metni nasıl? Öyle günler gelecek ki Müslüman kalmak elde kor tutmak gibi olacaktır. Yani bir de foto şey konmuş, illüstrasyon konmuş, elde kor taşıyan bir insan. Yani böyle bir kor taşımak kolay bir iş değil. Yani çok kolay bir iş değil. Böyle zor zamanlar olabilir demek istiyor Peygamberimiz. Bir müminin hayatı için zor zamanlar olabilir. Bu bir takım baskılar olabilir. Ne bileyim etrafınızdaki günah kuşatması olabilir. Yani böyle günah kuşatması içerisinde yine mesela Peygamberimizin bir hadisinden bahsetmemiz lazım. Değil mi? Öyle zaman gelecek ki insan sabaha mümin olarak girecek, akşama kafir olarak çıkacak. Ya da akşama mümin olarak girecek, sabaha kafir olarak çıkacak. Yani bu bir savrulmayı anlatıyor bize, değil mi? Bu bir yani şartlar yani o nitelikte insan kişiliğini oradan oraya imanla küfür arasında savurabilir demek bu. Şimdi biz bunu 1986'nın aralığında yapmışız. Yani içinde yaşadığımız şartlarda yapmışız ve diyoruz ki kendi kendimize, okuyucularımıza böyle şartlarda yaşıyoruz biz. Türkiye'de, dünyada, dünyanın böyle bir zamanında yaşıyoruz. Müslüman kalabilmek gibi bir sorumluluk var üzerimizde. Bir direnç geliştirmemiz lazım. Müslümanlığımızı koruyabilmek için bir direnç geliştirmemiz lazım. Kalbimizi ona göre tahkim etmemiz, konsolide etmemiz lazım. Dimağımızı ona göre tahkim etmemiz, konsolide etmemiz lazım. Kişisel hayatımızı, aile hayatımızı, bulunduğumuz sosyal ortamları Müslüman kalabilme hassasiyeti içerisinde seçmemiz lazım. Bulunduğumuz ortamlar bizim Müslümanlığımızı daha güçlü hale getirmeye yardımcı olmalı. Aile ortamımız hem kendimiz için hem çocuklarımız için, ailemiz için İslam'ı güzel yaşama direnci verecek bir aile ortamı olmalı. Diyelim çocuklarımızı sokağa salarken onların kalbi kıvamlarını o sokağın olumsuz şartlarına, menfi şartlarına karşı dirençli hale getirmemiz lazım. Bunun için evlerimizi gerçekten bir Müslüman evi kıvamında oluşturmamız lazım. Evet, işte böyle bir hassasiyeti taşımışız biz 1986 Aralık ayında bu mesaj. İşte bugün 2014 Ağustos'unu da yaşıyoruz. Bu konuyu bugün değerlendiriyoruz ve bu mesajın bugün de çok diri olduğunu siz de ifade ettiniz. Yani gayet açık görüyoruz bu mesajın bugün de çok diri olduğunu.
Sizin günlük hayatımızda ölçüler başlıklı böyle madde madde hayatımızda uygulamamız gereken ilke ve prensipleri kaleme aldığınız bir yazıda şöyle bir ifade geçer. İslam'a aykırı herhangi bir davranışı seçmek zorunda kaldığını hissedersen hemen pes etme. Bu zorlama çevrenden, sistemden, eş dostundan, çoluk çocuğundan, iş hayatından gelebilir. Hemen pes etme. İslam'a uygun bir çözüm ara. Allah'a sığın, yardım dile. Rabbim, bana senin rızana uygun davranışı göster, onu yapmamı kolaylaştır diye dua et. Sistemi, çevreni zorla. Senin İslami bir davranışının onlardan çok daha geçerli, doğru, güzel olduğunu düşün. Eğilme. Zahirde aleyhine görünen İslami bir tercihin Allah nezdinde senin için hayırla sonuçlanacağına inan. Her şeyin akıbetini belirleyen Allah'tır. Bunu unutma. İşte Müslüman kalabilmek davası.
Davasının özü orada. Şimdi işte burada da okuduğunuz bölümde de ifade edildiği gibi bu bir hassasiyet meselesi. Yani farkında olma meselesi. Bazen yine burada sizinle sohbetlerimizde ifade ediyoruz. Hani haşlanmış kurbağa sendromu dediğimiz bir sendromdan bahsediyoruz. Şimdi diyelim birisi gelse sizin Müslümanlığınıza doğrudan hakaret etse hemen refleks olarak en sert tepkiyi verirsiniz. Ama işte orada da ifade edildiği gibi bazen aile ortamında, iş ortamında, içinde yaşadığınız arkadaş çevresinde vesaire bir takım İslam'ın uygun görmediği davranışlar olur ama siz onu fark etmeyebilirsiniz. İşte o bizim kalben duyarlı olmamızla veya olmamamızla ilgili bir şey. Yani birçok insanın hayatında Ramazan boyunca konuştuk, hatırlarsınız. Hayatımızın bir parçasına girmiş bir virüs ama farkında değiliz mesela. Yani gözümüze girmiş virüs. Anlatabiliyor muyum? Farkında değiliz. Şimdi bu bir hakikaten bizim o kalbi duyarlılığı kazanabilirsek o zaman ellerimiz mesela günaha yaklaştığında ne der içimizden bir ses? Yaklaşma. O Allah'ın sınırlarını zorlamaktır. Gözümüz bir harama yöneldiğinde bakma. Bu Allah'ın sınırlarını zorlamaktır. Vesaire. Bu bir hassasiyet meselesi. Şimdi ondan sonra da yani insan tabii kendi içinde muhasebeler yapıyor. İş ortamınızda mesela. Yani İslam'ın benimsemediği şartlar size empoze edilebilir. Ne edilir? Mesela bir hanımefendisiniz. Burada başörtülü çalışamazsınız derler. Mesela değil mi? Yani burada sakal bırakamazsınız derler. Burada namazınızı kılamazsınız derler mesela. Şimdi böyle durumlarda ne yapmak lazım? İşte kendi içimizdeki muhasebeyi Allah Teala'ya bağlılıktan yana, İslam'a bağlılıktan yana koymak, geliştirmek lazım. Yani mutlak güç kudret sahibinin Allah olduğunu bilerek tercihlerde bulunmak lazım. Yani o anlamda bir direnç gelişmesi gerekiyor içimizde bizim.
Evet. Peki Ahmet Bey, mesela 28 Şubat döneminde o günün şartları çok daha zor şartlar. Mesela aklıma geldiği için şunu sormak istiyorum. O zamanki baskı ortamları çok daha farklı. O zamanki Müslümanların içinde bulunduğu hal çok daha farklı. Ama bugünün Türkiye'sine dönüp baktığımızda şimdi artık başörtülü öğretmenimiz de var, avukatımız da var. Çok daha böyle şartlar özgürlük anlamında önümüz açılmış görünüyor. Fakat bir taraftan bugünün Türkiye'sine de baktığımızda insanın böyle bir günaha girmesi an meselesi gibi.
Doğrudur.
Şimdi işte bazen şartlara göre ya da zamana göre Müslüman kalabilme davası zorlaşabiliyor, kolaylaşabiliyor ama bu dava hep böyle devam eden bir dava.
Tabii yani.
Şimdi rahatlık oluyor ama başka şeyler çıkıyor.
Evet, biz Altınoluk'ta o 28 Şubat günlerinde zor zamanda Müslümanlık diye bir kapak yapmıştık. Yani zor zamanda Müslümanlık da zor mu olur? Ayrı bir şey. O da ayrı bir imtihandır. Yani Müslümanların bütün insanlık tarihinde yani Hazreti Adem'den beri de Müslümanlık olarak nitelemiş oluyoruz. Çok büyük zorluklar yaşadığı ama bu zorluklar içerisinde de insanların imanlarını koruduklarına biz Kur'an-ı Kerim'in bize verdiği bilgilerle tanık olabiliyoruz. İmtihan sadece mesela üzerimizdeki işkence zorluğu, Firavun zorluğu, şu bu zorluğundan ibaret değildir. Evet. Yani insanın hayatındaki imtihan çok farklı alanları kapsıyor. Bazen Karun gibi zengin oluyorsunuz mesela, öyle batıyorsunuz değil mi? Bazen Firavun gibi iktidar sahibi oluyorsunuz, öyle batıyorsunuz. Yani ama diyelim ki Hazreti Yusuf aleyhisselam, yani işte orada Züleyha diyor ki kapıları kapatıp hadi gel diyor bana diyor, hey telek diyor, gel. Bu da bir başka sınav bakın değil mi? Yani bu da bir başka sınav. Yani Allah'ın belirlediği bir sınırı aşma çağrısı bizzat bir kadından geliyor. Hazreti Yusuf ben Allah'tan korkarım diyor. Allah'a sığınıyor. Şimdi zamanımızda dediniz yani kolaylaşabiliyor günahı işlemek. Sınırı aşmak kolaylaşabiliyor insanın. Yani ya işte herkes yapıyor diyor mesela değil mi? Herkes yapıyor, herkes kirlenmiş diyor. Ben kirlensem ne olur? Yani bazen temiz kalmak değil mi? Şeyde biliyorsunuz Hazreti Lut hadisesinde Kur'an'da böyle sapık insanlar geliyor. Ve Hazreti Lut'a diyor ki bunlar çok temiz kalmak istiyorlar. Bunları bu memleketten çıkaralım. Yani bazen müminin o temiz kalma hassasiyeti toplumdaki kirlenme işte çevreleri tarafından kirlenme lobisi tarafından fazla görülmüş olabilir. Onun için imtihanlar farklıdır. Farklı alanlarda ortaya çıkar. Bütün bu imtihanlarda Müslümanlığımızın bize verdiği hassasiyetleri, ölçüleri bilmemiz gerekiyor. Yani bilmeden bu işte bizi suyun içerisinde haşlanmış kurbağa gibi dönüşen ve dönüştüğünün farkında olmayan hani öğrenilmiş çaresizlik vesaire deniyor. Öğrenilmiş çaresizlikler içerisinde kıvranan insanlar haline gelmememiz lazım. Yani bu çok temel bir hassasiyettir. Elhamdülillah Müslümanız ve Müslümanlığımızın bütün dokularımızda diri olması. Yani bunun da altını çiziyorum. Bütün dokularımızda diri olması lazım. Hani bir ayeti kerime var. Mealen şöyleydi. Allah ve Resulü sizi size hayat verecek şeylere çağırdığında o çağrıya uyun, o çağrıya icabet edin buyuruyor Allah Teala. Yani Allah ve Resulü'nün bizi çağırdığı şeyler bizi diri kılacak şeyler. O çağrıya uyarsak biz diri oluruz. Dokularımızın diriliği Allah ve Resulü'nün ölçülerine göre yaşıyor olmasıyla alakalı. Ben şunu diyorum mesela eliniz Allah ve Resulü'nün ölçülerine göre yaşıyorsa diridir. Yoksa eliniz var olsa bile manen ölü anlamına geliyor. Biz fizik olarak diri olup Allah korusun manen şu veya bu uzvu çökmüş, ölmüş insanlar haline gelmeme noktasında hassasiyet göstermemiz lazım. Bu sayının ana mesajı bu.
Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebük seferinden ashabıyla beraber dönüyor.
Evet.
Düşünün o kadar zor şartlar altında o sefer gerçekleşmiş ve dönülmüş. Sahabe-i kiram bir deri bir kemik kalmış, saç sakal birbirine karışmış ve Efendimiz diyor ki küçük cihattan büyük cihada geldik diyor.
Evet.
Sahabe soruyor ya Resulallah bundan daha büyük bir cihat mı olur diyor.
Evet,
evet diyor. Büyük cihat nefsinizle olan cihadınızdır diyor. O Efendimiz zamanında işte Müslüman
evet,
kalabilme
Efendimiz zamanında
davası olmuş.
Müslüman kalabilmek davası. Yani o dönemde yaşanmış şeyler var. Mesela cihada giden insan mutlak cennete mi girdi? Peygamberimiz diyor ki, yani mealen söylüyorum, yani cennetlik bir iş yapmadı. Nasıl savaştı, yiğitlik yaptı desinler diye savaştı. İnfak eden adam, yani ne cömert adam densinler diye cömertlik yaptı. İlim öğreten adam, ne alim adam desinler diye ilim öğretti. Yani bunlar yaptığı işin faziletini alamadan ebedi aleme gitmiş oluyorlar peygamberimizin bu sözüne baktığımızda. Yani nefsin terbiye edilmesi, nefsin şeytanın oyuncağı olmaktan kurtarılması, işte ana hassasiyet bu. Onun için nefsi tasfiye etmek, arındırmak büyük cihat oluyor. Yani çünkü insan davranışlarının ana motifi o Selahattin Bey. Ana motifi o. Yani içinizde bir sizi bir yere sürükleyen bir irade doğuyor. O işte nefsin iradesi, insanın iç benliğinin ifadesi. İstenen ne? O iç benliği terbiye etmek. İşte bize Kur'an'da bildirilen mesela mutmain nefis haline getirmek. Mutmain bir iç benlik. O da nasıl olur? Allah zikriyle doyurarak olur. Nefsi, o iç benliği Allah zikriyle doyurarak, Allah'tan razı olmasını sağlayarak o iç benliğin terbiyesi işte. Şimdi o savaşa gidiyoruz diyor Peygamberimiz. Yani nefsimizi, iç benliğimizi adam etme, Müslüman etme savaşına gidiyoruz diyor Peygamberimiz. Ne anlama geliyor? Kendinizi buna hazırlayın. Bakın diyor, büyük bir savaştan çıktınız, geldiniz ama burada daha çok büyük, daha büyük bir iç mücadele, kendi kendinle adeta boğuşma dönemine giriyorsun diyor. Yani bu söz tabii Tebük Harbi'nden dönen o güzel insanlara, o sahabi insanlara sadece söylenmiş olamaz. Peygamberimiz bütün zamanların Müslümanlarına, müminlerine aman diyor, büyük cihada dikkat edin. Savaş, asıl savaş o alanda cereyan ediyor demiş oluyor.
Evet, ben yine bu günlük hayatımızda ölçüler başlıklı yazınızın bir bölümüne atıfta bulunmak istiyorum. Çünkü Müslüman kalabilmek davasında herhalde içinde bulunduğumuz çevre, yani arkadaş, dost çevresi de çok önemli ki. Diyorsunuz, İslam konusunda aynı titizliği yaşayan insanlarla birlikte bulunmaya gayret et. Onlarla İslam'ı yaşama konusuna yardımlaş. Emri bil maruf, nehyi anil münker yap. Sana iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındıran olursa bunu bir iyilik gibi değerlendir ve davranışlarını yeniden murakabe et. Buradaki dost, arkadaş, kardeş, içinde bulunduğumuz çevre.
Çok önemli. Ben şey derim Selahattin Bey, İslam'ı yaşama grupları oluşturmamız lazım. Yani birbirini besleyen insanlar, birbirini eksilten değil, çoğaltan, Müslümanlığını birbirinin eksilten değil, çoğaltan insanlarla birlikte olmak lazım. Orada çok önemli bir şey, İslam'ın çok temel bir disiplini, emri bil maruf, nehyi anil münker, yani iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak. İşte eksilten dediğim, artıran dediğim bu emri bil maruf, diğer bir insanda, kardeşim dediğiniz insanda iyilikleri çoğaltma anlamı taşıyor. Nehy anil münker, kötülükleri azaltma anlamı taşıyor. Bu ilişki de önemli bir ilişki. Yani hazır olmalısınız. Bir kardeşiniz sizi, yani size yönelik uyarısı onun sizi bir kirlilikten arındırma gayretidir. Kardeşliğin sonucudur. Bazen insanın zoruna gidiyor değil mi? Yani sizin iyiliğinizi düşünüyor olsa bile dışarıdan birisinin herhangi bir uyarısını kabul etmek istemiyorsunuz. Onu bir şahsiyet meselesi haline getiriyorsunuz. Yani karşıdaki insanın sizi uyarırken gurur yaptığını düşünüyorsunuz ki emri bil maruf yaparken de hakikaten gurura yönelmemek lazım. Bir başkanın kişisinin kişiliğini aşağılayan tavır içinde olmamak lazım. Eğer muhatap bizsek ondan da faydalanmayı bilmek lazım. Bizim iyiliğimizi düşündüğünü dikkate almamız lazım. Yani İslam'ı yaşama meselesi Selahattin Bey. Yani konuştuğumuz konu o. Müslüman kalabilmek dediğimiz hadise o. Yani tabii bir sınır dışına kadar gitmek var. Yani İslam dairesinin dışına çıkmak var. Allah korusun. Allah korusun. Yani burada Ramazan boyunca iman meselelerini konuşurken ona da işaret ettik. İnsan belki en çok ona dikkat etmeli. Yani Peygamberimizin hadisindeki o sabah mümin olarak girer, akşama kafir olarak çıkar. Demek ki günün içerisinde o savruluş dönemini yaşadığımız endişesine kapılırsak böyle sürekli elimiz kalbimizde dolaşmamız lazım. Kalbi tutmamız lazım. Sen yerinde misin ey kalp? Değil mi? Mümin olarak duruyor musun orada? Sana bir kurt girdi mi? Bir güve girdi mi? Bu hassasiyet içerisinde olmak lazım. Ama bazen insan o sınırlara varmaz. Genel yaşama ortamı içerisinde de hakikaten eliyle, ayağıyla, gözüyle, kulağıyla kirlere bulanabilir. Yani bir yandan da o ikazı yapmış oluyoruz. Kirlere de bulanma. Ne o sınırları öte tarafa geç Allah korusun. Ne de kirlere bulan.
Yani kir, değerini düşürme diyorsun.
Değerini evet. Yani bir ayarın 24 ayarsa, 22 ayarsa içine şey karıştırma. Böyle altın gibi olmayan düşük kaliteli işler karıştırma demek istiyoruz.
Şey geldi aklıma. Ramazan'da İftar Sevinci programında birkaç program üst üste bu mümin, kafir, münafık, Kur'an'a göre mümin, kafir, münafık adlı çalışmanızdan yola çıkarak Kur'an'da Rabbimizin tarifiyle Kur'an'da müminlerin özelliklerini okuduk. Ayet ayet.
Evet.
Ayet ayet okuduk. Onlar
var bu işte Kur'an'a biraz hani şöyle derli toplu baktığımızda yani mümini nasıl tarif ediyor Kur'an? Kafiri nasıl tarif ediyor? Münafığı nasıl tarif ediyor diye baktığımızda hakikaten ölçüler çıkıyor. İşte o çalışmamızda o ölçüler derli toplu bir aradaydı. Yani herhangi birimiz de bakabiliriz. Yani Kur'an'ı bizim sık sık kendimize bakarak taramamız lazım. Benim bu Kur'an'ın neresinde bulunuyorum diye hani Resulullah Efendimiz canlı Kur'an olarak biliniyor. Demek ki ayet yaşadı Peygamberimiz Kur'an'ın bütününü ve canlı bir Kur'an. Ona baktığımızda adeta Kur'an'ı okuyor gibi bakıyoruz biz. Onun davranışlarını, sözlerine baktığımızda o Kur'an bizim için de ölçü. O açıdan öyle bakmak lazım. Titizlenmek lazım. Kendi hayatımıza Selahattin Bey titizlenmek lazım. Aslında o demin parça parça okuduğunuz şey aslında her paragrafında
tabii.
Bence paylaşalım.
Olur olur yeri gelmişken. Biz tabii belki denk geldiniz gelmediniz zaman zaman radyomuzda da yayınlıyoruz bunu.
Evet yani
tam aslında ne demek istediğimizi
anlatıyor. Evet. İsterseniz bir lütfedin. Okuyun.
Estağfurullah müsaadenizle. Estağfurullah. Günlük hayatımızda ilkeler. Hayatında bölünmeye izin verme. Hayatının tümünü Allah için kılmaya çalış. Sahte Rabler hayatından parçalar çalmasın. Allah'ın dini İslam'dır. Hak O'dur. Ölçü O'dur. Hayatında İslam'dan başka ölçülere açık kapı bırakma.
Evet, açık kapı bırakma. Değil mi? Açık kapı bırakma ya. Yani. Bunların hepsi bir hassasiyeti gerektiriyor. Açık kapı bırakmamak lazım.
Evet.
Yani şeytan baktığında, şeytan bakar insana. Selahattin Bey.
Açık kapı arar.
Açık kapı arar. Ben bu adamın neresinden nüfuz edebilirim? Gözünden mi? Kulağından mı? Çoluğundan, çocuğundan, eşinden mi? İş ilişkisinden mi? Kalbinden mi? Yani bakar insana ve hani yumuşak karın olur insanda. Ha şuradan gireyim der. İşte açık kapı bırakmamak lazım.
Evet. Evet. Devam edelim. İslam'ın hayatının her anına denk düşen ilkesinin ne olduğunu öğrenmeye çalış. Ara, gayret et. Bilmiyorum'a sığınıverme. Her davranışın için ahirette, Allah huzurunda savunabileceğin bir gerekçen bulunsun.
Bu da şimdi bir hassasiyet değil mi? Her davranışımız ahirete gidiyor. Bizim ahiretteki kişiliğimizi inşa ediyor her davranışımız değil mi? Orada savunulabilir işler yapmak lazım burada. Yani ben şimdi şu programı yapıyoruz burada. Allah huzurunda savunulabilir olmasına itina ediyoruz değil mi? Şu radyoda günün 24 saatinde bir ses ulaşıyor bizim dinleyicilerimize. Biz bu sesin her anının, her cümlesinin doğru sesler olmasına, Allah Teala'nın hoşnut olacağı sesler olmasına itina ediyoruz. Bakın bir radyo dediğimiz hadisede onlarca insan buradan ses gönderiyor. Bir takım insanlarımızın kulağına, kalbine, dimağına değil mi? Bunların arı duru temiz sesler olmasına, bir televizyon kanalımız olsa oradan görüntüler ve sesler göndereceğiz biz. Ve o seslerin temiz, arı duru insanların zihinlerini, kalplerini, gözlerini kirletmeyecek değil mi? Görüntüler ve sesler olmasına itina etmemiz lazım. Yani bir üretim yapıyoruz diyelim ki o ürettiğimiz şeyin temiz, Allah'ı hoşnut edilecek şeyler olmasına itina etmemiz lazım. Aynı şey aile ortamımızın değil mi? Allah Teala oraya da bakıyor. Aile ortamında ahirete gönderdiğimiz her şey temiz olsun, arı duru olsun, bizi cennete götürecek davranışlar olsun.
İşte bunlar hep programın başından beri konuştuğumuz gibi Müslüman kalabilmek gibi bir derdimiz varsa olabilecek şeyler.
Evet.
Devamla şu cümleyi baştan alalım. Her davranışın için ahirette Allah huzurunda savunabileceğin bir gerekçen bulunsun. Bu gerekçeye gönülden inan. Acaba kendimi aldatıyor muyum? Nefsim bana yanlışımı güzel mi gösteriyor diye sor. Allah-u Teala'nın kalplere aşina olduğunu unutma. Ellerin, gözlerin, kalplerin sırrını bildiğini düşün ve kalbini Allah'ın nazar edeceği hale getir, temizle, temiz tut. Allah'ı görüyormuş gibi yaşa. Onun seni mutlaka görmekte olduğunu bil. İslam'a aykırı herhangi bir davranışı seçmek zorunda kaldığını hissedersen hemen pes etme. Bu zorlama çevrenden, sistemden, eş dostundan, çoluk çocuğundan, iş hayatından gelebilir. Hemen pes etme. İslam'a uygun bir çözüm ara. Allah'a sığın, yardım dile. Rabbim, bana senin rızana uygun davranışı göster, onu yapmamı kolaylaştır diye dua et. Sistemi, çevreni zorla.
İşte senin ahirette mustazaf, Kur'an'da mustazaf kavramı var. Zayıf düşürülmüş insan demek. İşte burada sistemden vesaire bahsediyoruz. İnsan bazen ne yapayım ya gücüm yetmiyor falan. Yani işte üstümde şu kadar baskı var falan, bu tarz sığınmalar içine girebilir. Ahirette de ya Rabbi ne yapayım, işte gücüm yetmedi falan, zayıf düşürüldüm. Orada bile Allah Teala, yani Allah'ın arzı geniş değil miydi denir insana diyor. Yani başka alan ara diyor. Yani İslam'ı yaşayabileceğin alan ara, imkan ara. Hicret böyle bir şey, insanın Müslümanca yaşayacağı alan araması demek. İnsan en azından kendi içinde bu alan arayışını hep diri tutmalı. Şartlara mahkum olup ne yapayım gücüm yetmedi, ben İslam'ın benimsemediği davranışları yapıverdim gibi bir mağlubiyet hissine de sürüklenmemesi gerekiyor Müslümanın.
Evet. Eğilme. Zahirde aleyhine görünen İslami bir tercihin Allah nezdinde senin için hayırla sonuçlanacağına inan. Her şeyin akıbetini belirleyen Allah'tır. Bunu unutma. Her akşam günlük muhasebe yap. Bunun için 5-10 dakikanı ayır. Günlük hayatını tara. İnsan ilişkilerinden tut, kazancına kadar her şeyi süz. İçinden İslam'a uygun olmayan bir şey çıkarsa onun için tövbe et. Bir başkasını ilgilendiriyorsa en yakın zamanda ondan helallik dile. Hatanı gider. Gönül kırdıysan gönül al. Zarar verdiysen tazmin et. Gıybet ettiysen af dile. Ölümü sakın unutma. Sakın unutma. Her nefesin yanında bir ölüm meleği bulunabileceğini düşün. Ölümün insanın önüne bir büyük mahkeme çıkaracağını bil. Ahirette sevgili peygamberimizle yüz yüze geldiğimizde onun ümmeti olduğumuzu gönül huzuru içinde söyleyebilecek, utanmak zorunda kalmayacak bir yol tutalım. Boğazından giren lokmanın helal olmasına dikkat et. Kazancına dikkat et. Şüpheli şeylerden kaçın. Temiz kazan. Mevcut kazancını da temizle. Haram karışmışsa onu malının içinden çıkar. Bunun için İslam alimlerinin gösterdiği yolları uygula. Haram, kul hakkı karışmış, faiz bulaşmış bir malla ahirete gitme. Allah-u Teala'nın faiz yiyen kabirden şeytan çarpmış gibi kalkar tehdidini unutma. Az fakat temiz olan, çok fakat kirli maldan hayırlıdır, unutma. Namaz vaktine itina göster, mazeret arama. Namaz, müminin hayatını denetleyen bir gözcü gibidir. 5 vakit gelir ve seni temizlemeye azmeder. Namaza yardımcı ol.
Ne güzel değil mi? Namaz bir gözcü gibidir. Evet. Birinin hayatını gözetleyen, temizleyen değil mi? Biz hakikaten her namaza yardımcı ol.
Evet.
Namaza yardımcı ol. Namaz seni inşa ediyor. Sen de o inşa eylemine kendi iradenle katıl. Gir namaz iklimine. Evet,
evet.
Güzel.
Namaz vakitlerini günlük hayatını sorgulamak için fırsat bil. İslam'la ilgili bilgini geliştirmeye çalış. İlmihalini hemen öğren. İşinle ilgili İslami ilimleri hemen öğren. Kur'an'a, sünnete, İslam alimlerine yakın ol. Onlara sürekli sor. Gönlünü İslam'a hep açık tut. Şeytan gafil anında yakalayıp yanlışı doğru gibi telkin etmesin.
Öyle şey görüyorum Selahattin Bey. Mesela diyelim doktor bir İslam alimiyle temasını diri tutuyor mesela. Onun sohbetine katılıyor vesaire. Diyelim ki mühendis, diyelim ki iş adamı. Yani bir İslam aliminin sohbetleriyle buluşuyor, beraber oluyor. Güzel hassasiyetler bunlar. Aynı şekilde çocuklarımızın mesela bu tarz sohbet ortamları, işte Allah dostlarıyla tanıştırmak, alimlerle tanıştırmak, onların sözlerini dinlemek. Bazen insanın kendi evladına sözü mesela tanıştırdığı bir İslam büyüğüyle etkilenmesi kadar etkili olmayabiliyor. Onun için o tür yardımları kendi çevremize, çocuklarımıza da esirgemememiz lazım. Evet.
Aynen. Devam. Vakitlere dikkat et. Boş vakit geçirme. Kalbin hep Allah'ın zikriyle meşgul olsun. Bunu büyükler el kârda, gönül yârda diye prensip haline getirmişler. Gönül hep yârda olsun. Müslümanın boşu yok. İslam konusunda aynı titizliği yaşayan insanlarla birlikte bulunmaya gayret et. Onlarla İslam'ı yaşama konusunda yardımlaş. Emri bil maruf, nehyi anil münker yap. Sana iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındıran olursa bunu bir iyilik gibi değerlendir ve davranışlarını yeniden murakabe et. Bir günden diğerine İslam borcu bırakma. Günü zararla kapatma. İnfak ederek kalbindeki mal sevgisini azalt. Gurabayla haldaş ol. Cihadı unutma. Mazlum Müslümanları unutma. Dünyanın herhangi bir yerindeki Müslümanın acısından sorumlu olduğunu unutma. Ümmet terbiyesi kuşan. Sevgili Peygamberimizin her hareketini öğrenmeye, uygulamaya çalış. Onun ebedi bir önder, güzel bir örnek, bir hayat kılavuzu, bir cennet rehberi olarak kalbine, ufkuna nakşet. Hep onu izle.
Ne güzel değil mi? Bir daha okuyun orayı.
Tabii. Sevgili peygamberimizin her hareketini öğrenmeye, uygulamaya çalış. Onun ebedi bir önder, güzel bir örnek, bir hayat kılavuzu, bir cennet rehberi olarak onu kalbine, ufkuna nakşet. Hep onu izle. Kalbini avucunun içine al. Halk içinde utanmadan dolaş. Sana bakan bir Müslümanı görsün. Arı, duru, berrak bir Müslümanı. Sakın davranışlarında İslam'a
sana
söz getirme.
Sana bakan bir Müslümanı görsün. Evet.
Ya. Sezai Karakoç'a buradan. Evet. Gönül dolusu selam olsun. Sakın davranışlarında İslam'a söz getirme. İslam'ın izzetini ayaklar altına aldırma. İslam'ın bir gün mutlaka bir toplum düzeni haline geleceğini düşün ve hayatını sanki o düzen içinde yaşıyormuş gibi tanzim etmeye çalış. İçinde yaşadığın gayri İslami şartları kesinlikle ebedi kabul etme, onunla bütünleşme. Öyle yaşa ki sanki İslam tek kişinin sorumluluğunda kalmış ve o sensin. Sen de bırakırsan İslam ayaklar altına düşecek. Öyle sahiplen, öyle yükseklerden tut İslam'ı. Dua et, dua et. Kendin için, çocukların için, ümmet için, güzel günler için.
Evet, inşallah. Yani güzel.
Allah razı olsun. Kalbinize, kaleminize sağlık.
Evet,
yani bunların her biri üzerine, her bir başlık üzerine oturup bir program yapabilir, konuşabiliriz.
Aynen, çok doğru. Çok doğru. Yani ona göre de zaten seçilmiş şeyler. Hı. Ben de heyecanlandım siz okuyunca. Bu sayımız oradan geldik buralara.
Evet.
Bu sayımız güzel bir sayı. Programında sanıyorum.
Evet.
Sonuna doğru geliyoruz. Bu sayının orta sayfasında yine Kur'an'dan, hadis-i şeriflerden yola çıkılarak hazırlanmış Müslüman kalmak, Müslüman ölmek başlıklı bir yazı derlenmiş. Altınoluk'un derlediği bir yazı bu. Ortasına da bir ayet-i kerime konmuş. Hem aslı hem meali. Ey kalpleri halden hale, renkten renge, şekilden şekile, imandan küfre, küfürden imana çeviren Allah'ım, benim kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Başka şey de Firavun'a rağmen Hazreti Musa'ya inanan sihirbazlar, Firavun'un işkence ve ölüm tehditlerine karşı biz seni bize gelen açık delillere ve bizi yaratana üstün tutmayacağız. Yapacağını yap. Sen ancak bu dünya hayatında istediğini yapabilirsin demişler. Peşinden de Rabbimiz bize sabır ver ve bizi Müslüman olarak öldür diye Allah'a iltica etmişlerdir. Yani Müslüman olarak can verme duası aslında bizim de virtlerimizden biri olmalı. Çünkü hayatın sonu kesin ölüme gidiyor ve oraya son nefeste iman ile gitmek lazım. O büyük bir hassasiyettir. Şimdi Firavun zulmü diyoruz. Yani hani zorluklar karşısında pes etme diye bir şey okudunuz ya, bir paragraf. Yani insanın mesela ne yapayım canım, Firavun gibi zalimler vardı üstümüzde falan. Böyle sığınmalar içine girmeden hakikaten Müslümanca olanı tercih etme noktasında büyük bir sabır ve hassasiyet göstermesi lazım. Ki sihirbazlar sabır ver ya Rabbi bize diye dua ediyorlar.
Evet, programın da sonuna geliyoruz. Ben dinleyenlerimiz için şu hatırlatmada da bulunmak istiyorum. Bu az önce madde madde, başlık başlık okuduğumuz günlük hayatımızda ilkeler başlıklı yazınız Altınoluk dergisinin 87. sayısında, yani 1993 yılının Mayıs ayında yayınlanmış. Arzu eden dostlarımız, dinleyenlerimiz Altınoluk dergisinin web sitesinden bu yazıya ulaşabilirler. Arşiv bölümünden günlük hayatımızda ilkeler başlığıyla Çünkü şunu canı gönülden arzu ederim. Bunların gerçekten çıktısını almak bu yazı. Evet, hep böyle önümüzde almak, bulundurmak.
Önümüzde, iPad'imizde, bir cep telefonumuzda. Tabii. Her gün yola çıkarken okumak ve hayatımızı o hassasiyetler içerisinde tanzim etmek. Yani bu çok şey kazandıracak.
Tabii. Bize. Muhasebemizi kolaylaştıracak.
Evet, inşallah.
Yani bakıp inşallah. Ona göre bir test etme imkanı bulacak.
Güzel, iyi hatırlattınız. Allah razı olsun.
Eksik olmayın cümlemizden efendim. Var mı başka bu sayıyla alakalı? Tabii daha konuşulacak yani, çok konu var ama biz...
Birçok yazı var bu sayıda. Birçok yazı var. Yani onlar hepsini konuşamadık. Kapak dosyasını konuştuk. Dinleyicilerimiz bu sayıya da mesela her hafta bu programı vesile edinerek, bizim burada yaptığımız sohbetleri vesile ederek Altınoluk'un web sitesindeki bu sayıya girip şöyle bir kendilerini yeniden bu sayı içerisinde değerlendirebilirler diye düşünüyorum.
Evet, çok teşekkür ederiz efendim. Ederim. Allah razı olsun.
Allah razı olsun.
Cümlemizden. Kıymetli dinleyenlerimiz, Altınoluk'ta Yürüyüş programında bugün Altınoluk Dergisi Yazı İşleri Müdürü Ahmet Taş Getiren Bey ile beraber Altınoluk dergimizin 10. sayısını, yani 1986 yılının Aralık ayında yayınlanan Müslüman Kalabilmek için, Müslüman Kalabilmek davasını kapağına aldığı, gündemine aldığı o özel sayı ve bu önemli konuyu enine boyuna ayrıntılı bir şekilde konuşma fırsatı, imkanı bulduk. Az önce Ahmet Bey'in de ifade ettiği gibi derginin internet sitesinden altınoluk.com sitesine üye olarak da bu geçmiş sayılara ulaşmanız, geçmiş sayıları okumanız, böyle hatta bunların güzel çıktılarını alarak inşallah arşivlemeniz sizin de mümkün. Peki, bir Altınoluk'ta Yürüyüş programının daha böylelikle sonuna gelmiş oluyoruz. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse 1989 yılının ilk sayısıyla Altınoluk'un 11. sayısını şöyle yine önümüze, gündemimize alıp konuşacağımız yeni bir Altınoluk'ta Yürüyüş programında tekrar birlikte olmak dileği ve duasıyla. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.
Erkam Radyo'da Altınoluk'la Yürüyüş programını dinlediniz.